Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze, bilgimize değer veren, bu paylaşımı önemseyen, bizi dinleyen değerli gönül dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum, hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la ailede huzur aramaya devam ediyoruz. Ailede huzur arayışları 2020'nin 12. programında inşallah bugün sizlere korona döneminde virüslerin, sağlık problemlerinin, salgınların, ölümlerin, hastalıkların, ekonomik olarak sıkıntıların, karantinaların konuşulduğu şu sıkıntılı günlerde evimizde ailecek yapabileceğimiz etkinlikleri, ailecek yapacağımız faaliyetleri inşallah bir nebze de olsa aileyi rahatlatmak adına paylaşmış olacağım. Bazı sıkıntılar vardır, hayırlara vesile olur. Bu anlamda umarım bu sıkıntı da vazifesini yapar. Anlamamızı, niye başımıza musallat olduğunu anladıktan sonra da ders çıkarttığımız için de bir daha zararından bertaraf olarak uzaklaştırmış oluruz. Bir daha da bize uğramaz inşallah. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresimiz, @münirarkan ya da @erkamradyo tweet adreslerimizden her türlü istek, öneri, beğeni, şikayet, dilek, temenni, arzu, dua yollayabilirsiniz efendim. Fikirlerinize muhtacız, himmetinizi bekleriz. Desteğiniz, önerileriniz, eleştirileriniz, bizi bir hediye niyetinde aldığımız bu güzel önerilerinizle, eleştirilerinizle, hediyelerinizle daha da geliştirecek, o açıdan bekliyoruz efendim. Can dostlarım, dünya büyük bir çalkantının içerisinde, buna benzer bir buhranı yani 100 yılda bir yaşıyor. Büyük salgınlar olmuş daha önce, ekonomik krizler olmuş, savaşlar olmuş. Ama şu anda en yıkıcısı ile karşı karşıyayız ya da en yıkıcılarından bir tanesi, çünkü gelecekte ne olacağını da bilemiyoruz. En yıkıcı olmasının sebebi şu, hani Titanic'i yaptıktan sonra İngiltere'den Amerika'ya yolculuğundan önce bunu Tanrı bile batıramaz diye böyle büyük bir laf etmişlerdi yapanlar. Çağın en büyük, en muhkem, en kallavi, en sağlam transatlantiydi. Ama Rabbimin şey işte bir buz parçasıyla, hani öyle bir gemiyle, işte torpidoyla, bilmem denizaltıyla falan değil. Su buharından oluşan, sudan oluşan, onun donmuş formatı olan buzdan oluşan bir iceberg parçasıyla yok oldular. Dolayısıyla bugünün modern dünyasında hani ekonomi süper gidiyor, işte bilgi çağındayız, uzay çağındayız, endüstri 4.0, sanayi devrimini aşmışız, uzaya çıkıyoruz, Mars'a uzay araçları gönderiyoruz, asteroidlerde, meteorlarda manevralar yapıyoruz, operasyonlar yapıyoruz, uzay madenciliğine başladık, tıpta devrimler yapıyoruz, sanayide ilerlemeler kat ediyoruz, robotlar geliyor bir taraftan, işte blockchain, bitcoin, human genom projesinde genlerin keşfi. Yani insanlık böyle çok kendinden emin, ne yaptığını bilir bir vaziyette gittiğini zannederken, her şeyiyle tam medeniyetini kurdum zannederken, basit bir virüs tehlikesi ve tehdidi karşısında ne hale geldiğini göstermesi açısından en büyük yıkımlardan biri dedim. Çin biraz bununla savaştı ve yendi gibi görünüyor ama geleceği Allah bilir. Avrupa hazırlıksız yakalandı ya da çok umursamadı gibi görünüyor. Bütün Avrupa'nın başkentleri bomboş. Marketler tamamen boşaltılmış. Evlerde her şey stoklanmış. Ve 15 günlük karantina süresinde biz 8. günündeyiz, 9. gündeyiz bugün itibarıyla. Yani böyle bir kaotik ortamın içerisinde ilk 10-15 gün içerisinde hemen sağlıkla alakalı şeyler aşıldı. Son 2-3 gündür gündeme bakın. Yani kaç kişi yakalandı, kaç kişi bununla alakalı kurtuldu, kaç kişi vefat etti, öldü haberlerinden ziyade asıl sağlarla alakalı, sağlara ne olacak? Ölen öldü, kalan sağlar bizimdir demiş ya. Dolayısıyla onlar maişetini nasıl temin edecekler? Kapanan iş yerleri, işi zarar gören işletmeler, şu anda mesela koçluk yaptığım şirketlerde yatırım yapmak isteyen dostlarım, inanın hani yurt dışından ithal edecekleri makine teçhizatla alakalı lojistik bulamıyorlar. Yani lojistik şirketleri de ürün alacağınız yerden temin ettiğiniz bile onun taşınmasıyla alakalı bir sorun yaşadığımız gerçek. Gelen ürünlerin hijyeni, işte şu anda Irak'la İran sınır kapıları özel bir yöntem bulmuşlar. İşte tır şoförleri karşılıklı olarak alıyorlar, götürüp boşaltıp tekrar kapıya getiriyorlar. Yani insan girişi yasak ama tırların ticaretin devam etmesi adına. Dolayısıyla bir anda ticarette bir numaralı gündem haline geldi. İşte yıkım da buradan zaten. Hani insan böyle 77 trilyon dolarlık bir ekonomi sarsılmaz olduğunu zanneden 21 trilyonluk Amerika, işte 16 trilyonluk Çin, 6 trilyonluk Japonya, 5 trilyonluk Almanya falan. Biz de böyle 871 milyar dolarla kapatmıştık 2019'u. Hani böyle bir ekonomi dersi verecek değilim. Lütfen beni mazur görün. Ama hani ekonomik açıdan, ticari açıdan, sanayi açıdan, bilimsel açıdan kendini çok böyle üstün düzeyde gören insana görünmeyen bir mikrobun verdiği bir ders ve bundan çok çıkartılacak ders var diye düşünüyorum. Tabii bizim burada bulunma sebebimiz bugün bu program itibarıyla bize ayrılan dakikalar çerçevesinde ailemizde huzura bir katkı olması. Dolayısıyla hani böyle çok karamsar bir tablo çizerek kaotik bir ortama destek olmak istemiyorum. Ama bundan alınacak ibretler var diye bu şekilde bir giriş yaptım. Ha, bu kriz döneminde madem karantina bu virüsün yayılmasında en önemli etkenlerden bir tanesi, madem biz bunu başkalarına bulaştırmamakla alakalı işimizden, faaliyetlerimizden, sosyal hayatımızdan fedakarlık yaparak bir miktar eve kapanacağız, o zaman bunu bir fırsata dönüştürebiliriz ya da bunu bir kazanca dönüştürebiliriz. Her şerde bir hayır vardır diye boş yere söylememişler. Aziz dostlarım, kuldan kula bela gelmez, Allah bela yazmayınca. Allah kula bela yazmaz, kul kendisi azmayınca diye şair o kadar güzel söylemiş ki, hiçbir şey sebepsiz değil ve her şeyde bir hayır vardır. Dolayısıyla dünya tarihinin son 200 yılını, 300 yılını, 400 yılını şöyle bir gözden geçirerek, özellikle son 100 yılını, şu anda krizle boğuşan, koronayla boğuşan, bundan en fazla şikayetçi olan ülkelerin son 200 yılında, 100 yılında ne yaptığını, dünyada nasıl bir zulme ortak olduğunu, dolayısıyla hani gelen bir şey, şimdi tabii ki hastalıklar bir imtihan, bununla alakalı Rabbim murad ettiği çok daha farklı şeyler olabilir. Allah'a sığınırım. Hani biz Allah adına konuşup işte şu oldu da bundan dolayı bu oldu diye burada kadere yön çizecek bir şey de değiliz. Haşa. Ama kul olarak da aklımızı kullanarak bir ders çıkartmak zorundayız. Bu anlamda Çin'in hani yaptığı zulümler, Amerika'nın yaptığı zulümler, Avrupa'nın yaptığı zulümler, özellikle sömürge döneminde ve hala devam eden zulümleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron 300 milyar avroluk bir paket açıkladı. Hemen Afrika'dan bir cevap geldi. Evet, 300 milyar avro hemen Merkez Bankanızdan piyasaya verebilirsiniz. Çünkü bizim merkez bankalarımızın %80'i sizin merkez bankanıza bloke. Yani sömürgelerinin bütün merkez bankasının parasını kendi ülkesine çeken bir zalimden ya da bir zulümden bahsediyoruz. Bize de 100 yıl evvel yaptıkları mezalimler, Antepli bir kardeşinizim, hani Fransız işgalinin neler yaptığı, bize neye mal olduğu daha çok unutmadık yani. Şehitlerin kanı korumadı. 100 yıl önce bu topraklarda ne yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Bu anlamda hani medeniyet dediğin tek dışı kalmışlarına var diyor ya şair. Batı'nın bu anlamdaki ahlaksızlığı bizim en azından ders çıkartmamız adına, hani oturup da sevinecek durumda değiliz. Dünya artık küçük bir köy. Komşuda olan bir şey mutlaka bize de tesir ediyor. Hani onlar da olsun, hepsi ölsün, bize hiç dokunmasın, haşa haşa, insanlarla alakalı böyle bir beddua durumunda asla olamayız. Rabbim hepsine şifalarını lütfeylesin ama dert çıkartarak en azından bir daha o zulümlere vesile olmayacak bir hale gelmesi lazım. Şimdi onların hatalarını, günahlarını, zulümlerini bırakalım ama en azından bu karantina döneminde, bu korona döneminde ailecek tevbeye bir niyetlenelim. Günahlarımıza, şu ana kadar mazlumlara olan duyarsızlığımıza, işte Gazze'de 16 yıldan beri devam eden, Filistin'de 60 yıldan beri devam eden bir karantina durumu var. Bir zulüm durumu var. Dolayısıyla onların durumunu düşünüp, bunun ne kadar zor olduğunu, ne kadar acı olduğunu ve başımıza gelen bu durumla en azından empati yaparak onları anladığımızı düşünerek, bugüne kadar yapmadıklarımızla alakalı duyarsızlıklarımıza, israfımıza, özellikle hani şimdi anlıyoruz her şey çok kıymetliymiş, her şey çok değerliymiş. Düşünsenize, yani Türkiye'nin 2 ay öncesini düşünün. Gündem çok farklıydı. 3 ay öncesini, 3 yıl öncesini. Ama işte kendimize yeten, sağlık, sıhhat, afiyet içinde bir şekilde devam eden bir ülkeymiş. Ama bu coğrafyada, zor coğrafya, düşman da zor oluyor, imtihan da zor oluyor. Dolayısıyla etkisi, tesiri de çok büyük oluyor. Bu zor coğrafyanın vatandaşları olarak bu düşmanlarla aşık atmak kolay olmasa da hepsini yenmenin de bir şey de oluyor insanda. İşte Haçlı seferlerini yenmenin, daha geçmişten gelirsek sonrasında işgali yenmenin, Kurtuluş Savaşı'nda galip gelmenin, bu topraklarda özgürce yaşayabilmenin, bağımsızlığımızı hissedebilmenin, işte 15 Temmuzlar, birçok böyle terörist ve alçak grupların bu ülkeye kastı falan gibi badireler bir şekilde atlatıldı. İşte bütün bunların içerisinde asıl bizim hatalarımız var mı? Biz nerede yanlış yaptık diye ailece oturup, ailece olması bunun önemli. Kul kendi haline tevbe ediyordur. Onunla alakalı bir sıkıntı yoktur. Ama madem ki aile üyelerimizle beraber evdeyiz, hep beraber, ailece bunun olması, hani nasıl ki yağmur duası toplu yapıldığında orada bir rahmet coşuyor. Burada da bizim tevbelerimizin, çocuklarımızla beraber, eşimizle beraber ellerimizi açıp Rabbimize günahlarımızı ikrar edip, özellikle ailece yaptığımız günahları, işte duyarsızlıksa, israfsa, konu komşuya yardım etmemekse, kendi yanında kavrulup gidip hiç kimseyle ilgilenmemekse, işte şimdi ilgilenmemiz gereken, birbirimizden sorumlu olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Bu başlangıç olsun inşallah, ama sonrasında bu dönemi, evde bulunduğumuz bu korona ya da karantina dönemini kitap okumaya, ailece kitap okumaya, ama pasif kitap okuma değil. Pasif kitap okumadan kastım şu: okur geçersiniz, bu pasif kitap okumadır aziz dostlarım. Ama okuduklarınızı tartışırsanız, onun beyin haritalarını çıkartırsanız, yazılı hale getirirseniz, birbirinize sunarsanız, bununla ilgili konuşmalar hazırlarsanız, sunumlar hazırlarsanız ve bunu aktarırsanız, hatta kendi bloglarınızı kurar ya da web sitenizden ya da sosyal medyadan, mecradan bulduğunuz önemli yerleri insanlarla paylaşırsanız, hele hele bugünün insanla bu durumla alakalı çıkarması gereken derslerle ilgili bazı özel anekdotlar çıkartabilirseniz, o zaman aktif bir kitap okumuş olursunuz. Bu anlamda karşılıklı tartışmayı, hem kitapla ilgili hem de gazete ve dergilerden küpür kesmekle ilgili, hakikaten ben de ailemde, çocuklarımda çok tesiri olan bir yöntemdir. Dergilerden belli küpürler kesip, gazetelerden belli küpürler kesip, o küpürleri anlatın, sunun, onların üzerinde konuşun, tartışın. Hatta bir aile panonuz olsun. Orada günün haberi, günün küpürü gibi kendi günlük gazetenizi bile, orada duvar gazetenizi bile çıkartabilirsiniz. Küçüklüğümüzde her şey şimdi sanal oldu ama duvar gazetelerimiz vardı okullarda. Ailemizin de böyle bir duvar gazetesi olabilir. Yavrularımız önemsedikleri konuları oraya asma hakkına sahip olabilirler. O önemsedikleri konularda bizle ilgili konuşabilirler, tartışabilirler. Çok çok zevkli ve heyecanlı, aynı zamanda da beyni aktif tutan bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Can dostlarım, tabii küpürlerle kesin, gazetelerden, dergilerden bunları sunun, anlatın, çocuklarınıza böyle faaliyet yapın dedim ama bu küpürlerin resim kısmıyla, yazı kısmıyla değil, ama bir de dergilerden, gazetelerden, farklı materyallerden kestiğiniz resimlerle çok özel bir beyin geliştirme faaliyeti yapabilirsiniz. Bu virüsün karantina altına aldığı şu günlerde, bizleri evimize hapsettiği günlerde 10 tane farklı resim kesin. Ama lütfen birbirinden çok farklı resimler olsun bunlar. Hiç alakasını kuramayacağınız resimler olsun. Sonra bunları bir masada dizin. Belli bir sıraya göre değil, zaten birbirinden çok farklı. Ve aile üyelerinin her biri birinci resimden başlayarak bir hikaye anlatmaya başlasınlar. Ama resimde gördüğü şeyi anlatmasınlar. Hani hikaye nasıldır canlar? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Aynı bu tempoyla o resmi hikayeleştirmeye çalışsınlar. Özellikle beynin sağ lobunu, yani kreatif ve sıra dışı düşünme lobunu, hayal gücünün olduğu lobu, renklerin, şekillerin, resimlerin olduğu, bağlantı kurmanın ve duyguların olduğu, müziğin olduğu o lobu daha fazla geliştirmemizi sağlar. Bu da bizim ileriki hayatımızda olaylar arasında bağlantı kurmamızı, olaylarda hızlı eylem almamızı ve birbirine bağlantılı analitik düşünce kabiliyetimizde ne olursa bunun sonucunda ne olur bulmamızı sağlar. İnovasyon da zaten buradan geliyor. İki şeyi ben bu dönemde size çok çok hararetle öneririm. Lütfen istirham ediyorum. Ailece kurumsal olarak şirketinizle, elemanlarınızla, çalışanlarınızla buna çok dikkat edin. Bunun birincisi kelime. Yani her şey kelimedir. Kelime hazinenizi artırmanız lazım. İkincisi bağlantıdır. Yani daha fazla kelime bildiğinizde o kelimeler arasındaki bağlantıyı da kurma kapasiteniz artar. Dolayısıyla hayat nedir diye sorarsanız bir kelimedir, iki bağlantıdır. Ne yapacağız o zaman? Bu dönemde Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden, TİKA'nın sevgili ağabeyim Serdar Çam abi, şimdi Kültür Turizm Bakan Yardımcısı, geçen hafta da biliyorsunuz konuğumdu. Onların yayınladığı Türk Dil Kurumu sözlüğünden bir kademe daha ileride bir sözlük, Türkçe sözlük, 10 ciltlik muhteşem bir eser. Hangisini temin edebiliyorsanız kelime hazinenizi artırmaya çalışın. Daha fazla kelime ezberlemeye, öğrenmeye, o kelimeleri aile içerisinde kullanmaya çalışın ve kelimelerle çok sıra dışı bağlantılar kurmaya çalışın. Aslında bu bir taraftan da bu söylediğim resimlerle hikayeleştirme, hikaye anlatma, olaylar arasında bağlantı kurmanızı, çözüme daha hızlı ulaşmanızı ve kriz anında en rentable, optimum çözüme ulaşmanızı sağlar. Kriz döneminde, ya kriz de demek istemiyorum çok fazla, çünkü bilimsel bir araştırmaya göre kriz, korona, virüs, karantina, sokağa çıkma yasağı gibi hep olumsuzluklar içeren kelimeler zihni yoruyormuş. Zihin yorgunluğu aynı beden yorgunluğu gibi. Kendinizi yorgun hissettiğinizde ne yaparsınız? Birkaç gün uyumadıysanız, birkaç gün değil bir gün bile uyumadıysanız, uykunuzu tam alamadıysanız kendinizi çok kötü hissedersiniz. Bağışıklık sisteminiz düşer. Bu anlamda hani istirham ediyorum. Bu programda başlangıcında söyledim. Her ne kadar karantinada ailece neler yapabilirizse de ben bundan sonra kriz kelimelerini kullanmadan anlatmaya çalışacağım. Ailece beraber olduğumuz bu günlerde ne yapabiliriz diyeceğim. Siz ailece beraber olduğumuz günleri kendiniz zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla bu özel günlerde beyin haritası, mind mapping, brain mapping, zihin haritası çalışmaları yapın. Ne demek bu? Bunu ilk defa duyan dostlarım için. Çok sevdiğim bir kardeşim var. Muhsin kardeşim, koçluğunu yaptığım bir şirkette. Hocam der, bana katılan son yıllarda en önemli şey bu. Ben bununla daha kreatif, daha sıra dışı, daha özel düşünme gücü kazandım. Bana yani bu koçluk sezonunu kattı en önemli unsur bu der. Hani Muhsin kardeşim gibi bunu çok sevmediyseniz, bilmiyorsanız, duymadıysanız tamam olabilir. Ama en azından ne yapın? Boş bir kağıt alın. Renkli kalemleriniz olsun. Kağıdı yatay bir şekilde çevirin. En ortasına bir güneş gibi bir bozuk para büyüklüğünde bir daire çizin, kare çizin, üçgen çizin ve oraya konuyu yazın. Ne olabilir? Mesela bu dönemde biz hijyen kurallarına nasıl uyabiliriz? Evimizi nasıl daha temiz tutabiliriz? Kendimizi hastalığa karşı nasıl koruyabiliriz? Bağışıklık sistemimizi nasıl daha güçlü hale getirebiliriz? Beslenmeye nasıl riayet edebiliriz? Sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Aile ilişkilerimizi nasıl canlandırabiliriz? Konu mu yok? Sonsuz sayıda konu var canlar. Onlardan birini seçin. Mesela evdesiniz bu özel dönemlerde, akrabalık ilişkilerine katkısı nasıl olur? Şimdi bir dakika hocam, ziyaretleşme yoktu, temas yoktu, gitme gelme yoktu. Tamam, gitmeyeceksiniz zaten ama bu özel dönemde de akrabalık ilişkileri canlanmaz mı? Hiç aramadığınız akrabalarınız yok mu? Konuşmadığınız görüntülü görüşme yapabilirsiniz gibi. Dolayısıyla diyelim, sağlığımızı nasıl koruyabiliriz diye yazdınız. Evimizde hijyeni nasıl daha fazla sağlayabiliriz diye yazdınız. Ortaya konu bu. Ondan sonra bir saatin şeyleri gibi, bir 12'den itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 tekrar 12'ye gider ya. Güneşin ışınları gibi oralara çizgiler çizerek her çizginin üzerine bir ana konu yazın. Evin derli toplu olması, eve ayakkabıyla girilmemesi, evde bu dönemde evcil hayvanlar varsa mümkün olduğu kadar bundan uzak durulması, elimizin sık yıkanması. Ya Sağlık Bakanlığımızın 14 tane genelgede yayınladığı bütün kuralları yapmamız durumunda. En azından basit temel hijyen kurallarına uymuş olacağız. Buna dikkat ettiğimizde, şimdi bunu da alın, hani arada size söylüyorum ya, mutlaka bir aile panonuz olsun diye panoya asın. Bu özel dönemin sizdeki hatırası olacaktır. Akrabalık ilişkilerini güçlendirmeye yazabilirsiniz, komşuluk ilişkilerini güçlendirmeye yazabilirsiniz. Yani İtalya diyoruz, işte İspanya diyoruz, Avrupa diyoruz, Batı diyoruz, işte tek dişik almış canavar eleştiriyoruz ama bakın ben daha bizdeki örneklerini görmedim. Evde oldukları bu dönemde işte bir bestekar dışarıya çıkıyor, balkonda bir müzik enstrümanı çalıyor. Çıkıyorlar bir alkış, bir şarkı söylüyorlar, bir şiir okuyorlar, bir serenat yapıyorlar. Yani ölmedik, hayattayız şeyi veriyor. Bu the power of declaration, bu çok önemli. Deklar etmenin gücü. Yani kansere karşı da zaten bağışıklığı en fazla güçlendiren unsurlardan bir tanesi kanser. kanser oldum, Allah belamı verdi modundan çıkıp kanser inşallah seni yeneceğim diye güçlü durmak. O kendinize deklar ettiğiniz o güçlü durma arzusu sizi daha güçlü yapıyor. You are what you think diye arada konuşuruz. Ne düşünüyorsan olsun. Yani güçlü düşündüğümüzde o konuşmaya yansıyor. O duygu düşünceye yansıyor. Düşünceler eyleme dönüşüyor. Biz çok daha rahat, daha güzel bir hale geliyoruz. Dolayısıyla sizden ricam, özellikle çocuklarınız bunu çok seveceklerdir. Dün de Gaziantep'te koçluğunu yaptığım çok güzel bir ailenin minik kızı Ayşe ablamıza, henüz daha 4 yaşında, masada hemen renkli kalemlerim vardı, çıkardım. Babasıyla toplantı yapıyorduk. Canı sıkıldı. Hani ne yapacak çocuk orada? 4 yaşında bir çocuk bir uluslararası şirketin, global şirketin koçluk sezonunda. Hemen ona özel bir çizim defterim vardı. Onu hediye ettim. Kalemleri verdim. Yarım saat kaldı orada. Hiç mızmızlık yapmadan. Dolayısıyla çocukların çok ilgisini çekiyor. Beyni çok geliştiriyor. Olaylara hızlı bir şekilde vakıf olmanızı sağlıyor. Şöyle yapabilirsiniz canlar. Beni dinleyen öğrenci kardeşlerim, internet elinizin altında, beyin haritası nasıl yapılır diye internete girdiğinizde sayısız örnekler çıkacak. Ama size önerim, lütfen mesela bu 2 haftalık, 3 haftalık, Allah daha uzun kılmasın, özel dönemde, birinci dönemde işlediğiniz konuların özetini çıkartabilirsiniz. Ders ders. Her derse bir beyin haritası yeter. Ana konuları yaptığınızda en azından özgüveniniz gelişecek. Çünkü yazmanız ben bu konuyu biliyorum anlamına gelir. O yazdıklarınız şeyler sizde bir şeyler çağrıştıracaktır. Hatırlama gücünüzü artırır. Bir taraftan da beyninizi geliştirir zaten. Aziz dostlarım, çok önemli bir unsur da bu dönemde her birimiz göz önünde birbirimizi görürken, hani Amerika'da bir araştırma yapılmış. Çocukların babaları görme süresi 7 saniyeymiş. Günlük. Hi dad, how are you? See you later, bye. O kadar, bitti 7 saniye. Hani bizim de bundan çok fazla olduğunu zannetmiyorum. Sabahleyin belki bir kahvaltıda beraber olanlar varsa, yolu uzak olanlar zaten erken çıkıyorlar. Eve geldiğimizde zaten epey bir şeyden çıkmış oluyoruz, zıvanadan. Yorgun argın, maç varsa maç, işte Allah'tan bizim evde televizyon yok ama televizyon varsa işte diziler, filmler. Hani çocuğun, bunu size sorayım, çocuğunuzun gözüne bakmadığınız ne kadar zaman oldu? İki gözüne birden şöyle gözlerinizi dikip, yavrum be ne kadar güzel gözlerin varmış canımın içi. Şöyle 90 dakika maçı izledim, o topun peşinde koşturanları, 120 dakika, 190, 180 dakika dizileri izledim ama seni şöyle bir 10 dakika izleyemedim yavrum be. Allah ne güzel yaratmış, canımsın, cennetten bir emanetsin, cennetten bir kokusun, Allah'ın bana bir emanetsin, lütfusun, hediyesisin, sen benim kabul olmuş duamsın diye sarılıp şöyle gözlerine bakarak iç geçirdiniz, maşallah dediniz oldu mu yani? Onun için o 7 saniye size de çok farklı, absürt gelmesin. Böyledir. Dolayısıyla birbirimizi aynı anda gördüğümüz, yüz yüze göz göze olduğumuz, konuştuğumuz, hayatı paylaştığımız bu dönemde birbirimizin hangi konuda daha müsrif olduğunu da görmüş oluyoruz. Hani çocuk evde baba yoksa anlamıyor ne olduğunu. Bununla ilgili ben bir dönem evde çok dikkat ederim buna canlar. Yani ışıkların açık kalmasına karşı bir alerjim vardır. Elimden gelen güç o şu anda. Ben ışıkları kapatabiliyorum. Diyelim bütçede açık var. Bütçeyi kapatamıyorum ama ışıkların düğmesi benim elimde. Ben buna muktedirim. Bunu yapabilirim. Biz elimizde olanları yaptığımız zaman elimizde olmayan şeyleri yapmamızla alakalı Allah bize güç verir. Ama elimizde olanları yapmamaya başladığımızda imkan dahilinde olmayanlara zaten güç yetirememiş oluyoruz. Bir gün indim otobüsten. Başakşehir'de oturuyorum. 4. etapta. İndim, saat böyle 11-11.30 falan, ev tam karşıda, durağın karşısında, 5. kattayız. Bir baktım evin bütün ışıkları tam da köşeden görünüyor ama bütün odaların ışıkları yanıyor. Canım sıkıldı, ya dedim ben evde yokum ya, şimdi olsaydım sadece bir oda ışığı yanmış olurdu, öbürleri kapalı olurdu. Niye ben anlatamıyorum yavrularıma, eşime bunu falan, canım sıkıldı böyle. Birkaç adım attım, reframing diyoruz buna NLP'de, Neurolinguistic Programming'de, yeniden çerçevelendirme, yeni bir duygu durumuna geçme. Öbür türlü zaten insan kafayı yer yani. İlk duygu haliyle kalırsa, düşünsenize anneniz ölmüş, hep o duyguyla kalırsanız hayat nasıl olur yani? Yeniden bir çerçevelendirme. Nedir o? Münir dedim, bir dakika dedim ya. Aa, Allah'ım dedim, şükürler olsun. Işıklar yanıyor. Ne demek yani hocam şimdi bu? Işıklar yanıyor yani, evim yanmıyor. Evim de yanabilirdi. Allah bana o otobüsten indiğimde evin yangın içinde olduğumu da gösterebilirdi. Şimdi ışıklar yanıyor. Gideceğim, anlatacağım, söndüreceğim ve israfı önlemiş olacağım. Dolayısıyla hani bir gördüğünüz bir şeyde de ölümüne evde darbe yapmayın. Nasıl olsa evdeyiz. Şunu kapatın, bunu yani müdahale edebilirsiniz. Ama burada nazik olmayı, kibar olmayı, dünya yıkılmış gibi davranmamayı. Dolayısıyla bir şey yapıldığında da bunun ölüm olmadığını kibar bir şekilde, nazik bir şekilde. Yani sizin evde olmanız onları mutlu etsin. Ya bir daha da inşallah korona virüsü olmaz. Niye? Çünkü babam virüs olunca evde kalıyor falan. Böyle olmasın yani. Bir danışanım öyle demişti. 12 yaşında bir kızcağız. Hocam Ramazanları çok seviyorum. Hayırdır ablam dedim. Hani ben de çok mutlu oldum. 12 yaşında bir hanım kızımız hani böyle Ramazan'ın ruhaniyeti. Ya dedi babam işte bilmem ne şeyin başkanı her gün dedi bir vakfa dedi bir yere davetli dedi. 30 gün görmüyoruz, rahat ediyoruz dedi. Şimdi böyle bir baba da olmamak lazım. Babacığım iyi ki evdesin, anneciğim iyi ki evdesin. Çocuklar için anne babaların da öyle. Ya bir okul açılsa da başımızdan def etsek anlamına değil ama iyi ki buradasınız diye onların da mutlu olduğu. Birlikte önleyici bir tedbir yaparken başka yerlerden arıza çıkartmamayı, kibar ve nazik olmayı da ihmal etmeyin. Can dostlarım ne olursunuz daha mütevazi bir yaşam formuna geçin. İsraf önlemek demek, lüksü bir taraftan kısmak ya da lüksten vazgeçmek. Marka nedir yani? Ben iyi bir tekstilciyim biliyorum. Anlattım size Abadedeki serüveni, daha evvel 58'de yaşadığımız olayları. Ya yani tekstil, eşim de bizim planlama müdürümüzdü. Çerkes kızı Sema Hatun. Ben ihracat müdürüydüm. Başkan yardımcılığı görevi yaptım. Yani A'dan Z'yi bütün sürecini bilirim. Çok kaliteli marka olan bir şeyden Mahmut Paşa'da 10 liraya 20 liraya aldığınız bir gömleğin tek farkı orada yaptıkları bir logo. Ha yok mu? Elbette. Dokumasıyla alakalı, örmesiyle alakalı, iplik, pamuk, ondan sonra oradaki kemik düğmesiyle, dikişindeki zarafetle, nakışıyla, baskısıyla, boyasıyla, ama bunlar taş çatlasın, maksimumunu söylüyorum, 100 lira bir fark yaratır. 100 lira. 20 lirada gömlek 120 lira. Peki 500 lira, 1000 lira, 5000 lira, 10.000 lira gömlekler nereden geliyor? Marka. Hiç gerek yok. Dolayısıyla birazcık daha böyle kendinizi, mesela 10.000'lik bir şeyiniz varsa devam eden, bunu ilk planda 5.000'e düşüremeyebilirsiniz. %50 kısıntı olmayabilir. Ama %20'lik bir iyileştirme yapabilirsiniz yani. 2.000 kısabilirsiniz. Bunu yedek akçe haline getirebilirsiniz. Mesela evde alışverişlerinizle alakalı %20'lik şeye dikkat ettiğinizde, hem sosyal sorumlulukla alakalı fakir fukaraya yardımcı olmamızla ilgili elimizde %20'lik bir fon oluşur. Bunun %10'unu kendimize kullanıp %10'unu sosyal sorumlulukta toplum yerine kullanmış olabiliriz. Hem de çocuklarımıza bu tür özel dönemlerde öğretmenin önemli bir yoludur. Yani sonuçta hani çok da böyle ballı lokma tatlısı bir dönem olmadı. Çok kesin dünya ekonomisi açısından. Buna da biraz dikkat edin. Aile içerisinde bu özel dönemlerde yapacağınız en önemli özelliklerden bir tanesi, etkinliklerden bir tanesi belgesel izlemek. Dünyanın oluşumuyla alakalı, kainatın düzeniyle alakalı, canlıların varlığıyla alakalı, bitkiler, meyveler, sebzeler, insanlar, ülkeler. Yani bilimsel belgeseller bu anlamda çocukların dünyayı anlaması, bağlantı kurmasıyla alakalı çok daha önemli bir hale geliyor. Ama iki tür izleme var. Kitap okumada da böyle, belgesel izlemede de. Aktif kitap okuyanlar tartışırlar. Bak burada böyle söylüyor. Onu öğretirler, uygularlar. Pasif okuyanlar okurlar ve derler ki ben bu kitabı okudum, bitirdim. Yani 1,5-2 saatlik belgeseli izledikten sonra biz işte göçmen kuşlarla ilgili belgesel izledik diye sadece aklınızda o kalmasın. Durdurun. Eğer internetten izliyorsanız, televizyondan izliyorsanız arada birbirinize sorular sorun. Neyin dikkatinizi çektiğiyle alakalı sonrasında bir fikir tartışması yapın. Hatta bunun beyin haritasını bile yapabilirsiniz. Biz bugün ne öğrendik? Biz bugün ne paylaştık? Bu tür özel dönemlerde sizle birbirinizle olan muhabbetinizi artıracak, anılarınızı tazeleyecek, size nostalji yaşatacak önemli unsurlardan bir tanesi de eski aile anılarını paylaşmak. Anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz, nilelerimiz, büyük aile büyükleri, halalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz, amcalarımız bizim çocukluğumuzda bizim internetimizdi. Onların gözünden ve sözünden internete girerdik. Çünkü geçmişle alakalı tek bağlantımız onlardı. Dolayısıyla aynen bu şekilde aile üyeleriyle alakalı nasıl bir hayat yaşadığımızla ilgili, bugüne kadar ailemizin nereden nereye geldiğiyle alakalı, aile büyüklerinin eskiden yaptığı erdemli olaylarla ilgili, Antep ağzıyla söyleyeyim, ne hanekler işlediyseniz onları çocuklarınıza anlatırsanız sizle gurur duymalarına vesile olur, size saygı duymalarına vesile olur. Bu aile anılarını paylaşmanın önemli bir unsuru da mesela eski aile albümleridir. Küçük çocukların bile çok dikkatini çeker, bebeklerin bile dikkatini çeker. Çocukluk fotoğraflarına bakın, onların ne kadar değerli olduğunu hissettirmenizle alakalı. Onları büyütürken ne tür meşakkatler çektiğinizi, onları bugünlere nasıl getirdiğinizi, onlar için ne tür fedakarlık yaptığınızı da başa kalkmadan anlattığınızda çocuklarınızın size olan sevgisi, saygısı, muhabbeti artacaktır. Bir de bu özel dönemler, eski aile anılarını paylaşın derken aile albümlerinde söylemiştim. Eğer iyi kullanabilirseniz kardeş kıskançlığının giderilmesiyle ile alakalı. Çünkü hani ilk doğum olduğunda kardeş kıskanabilir kardeşini. Ablası ya da abisi küçük kardeşini kıskanabilir. Ama artık üzerinden yıllar geçmiş. Biri 6 yaşında, biri 10 yaşında, biri 10, biri 12 yaşında, biri 15, biri 20 yaşında. Önemli değil. Eski anılar artık biz olduk yani. O kıskançlıktan ari bir şekilde olduğu için çok daha canlandırıcı bir etkisi olabilir. Bir Filistinli kardeşimiz Muhammed Wuhan'da doktorasını yapıyordu. Yakalandı koronavirüsüne. Ama orada tedavi oldu. Son anılarını paylaştı. Orada benim en çok dikkatimi çeken tabii ki tıbbi, medikal yapılacak bütün şeylerle ilgili tedbirler. Bizim bir ilmimizin dışında ne yapılacaksa doktorların tavsiyesine uymak lazım. Ama dedi ki bize sürekli gün boyu televizyonlarda komik filmler vardı, klipler vardı. Hani internette de komik klipler diye yazarsanız Çinlilerin yaptığı birçok komik şeyler de çıkıyor. Onları izlettiler. Sebebi şu canlar. Eğer beyin serotonin, endorfin, dopamin yani mutluluk hormonlarını üretiyorsa bağışıklık sistemi yükseldiği için virüslerle savaşma, bağışıklık sistemimizin virüslerle savaşma oranı artıyor. Dolayısıyla insan güldüğünde kendini daha iyi hissettiği için tabii manevi anlamda benim bildiğimi bilseniz çok ağlar az gülerdiniz hadis-i şerifi var. Ama bu özel terapi anlarında, hastalık anlarında oturup da daha ölmeden ağlamanın da bir anlamı yok. Duygulanabilirsiniz. Geceleri teheccüde ağlayarak dua edip namaz kılabilirsiniz. Bunda hiçbir mahsur yok. Belli vakitlerde ağlama da bir terapidir. Çığlık da bir terapidir. Bağırma da, tefekkür de, susma da bir terapidir. Düşünme de bir terapidir. Ama gülme de bir terapidir. Can dostlarım. Tabii bir şey anlatırken bir konu başlığını detaylarıyla size paylaşmak istiyorum ama programın da yavaş yavaş sonuna geliyor. Son 10 dakika. Eğer anlatamazsam önümüzdeki hafta hani bununla ilgili bir haftayı kaybetmiş olacağız. O açıdan izin verirseniz biraz hızlanmak istiyorum. Ortak ibadetlerinizi artırın. Birlikte yaptığınız aile ibadetleri olsun ve bunu birbirinize açıklayın nasıl olduğunu. Haz artacaktır, lezzet artacaktır, etki artacaktır. Duanız da birlikte olsun, ibadetiniz de birlikte olsun, tefekkür de birlikte olsun. Yani herkes kendi kafasına, kalabalıklar içinde yalnızlık yaşadığınız, aynı odada uzak mesafelerin olduğu bir ev kurmayın. Bu krize özel bir ibadet de geliştirebilirsiniz. Duanızla, ortak bir sadaka verebilirsiniz. Hadi bakalım yavrum, bugün bir komşumuz, bir akrabamız, işte bir ihtiyaç sahibiyle alakalı harçlıklarınızdan bakalım. Ben işte 5 lira koydum ortaya. Hadi birer lira da siz verin gibi ne kadarsa bütçenize göre. Bir başka faaliyet geçmişe yolculuk oyunu oynayabilirsiniz. Ne olursunuz. Yani bunu çok büyük teknoloji şirketlerinin sahipleri yılda bir kere 15 gününe yapıyorlar. Bütün medeniyetten uzaklaştıkları teknolojik aletten, telefondan, her türlü şehirden doğaya kendilerini attıkları. Ya bunu ailemizde yapabiliriz. Söndürün ışıkları. Telefonlar falan tamamen kapatılsın. Yani her şeyi tamamen kapattığınız bir şeyde sadece mumları yakın. Bir eski bir fener olabilir. İdare lambası diyeceğim ama şimdi çocuklar onu bilmiyordur. Bizim çocukluğumuzda öyle büyüdük. Lüks, tüpe takılan lüks lambası diyeceğim. Zaten pompalı, ispirtolu ocakları hiç bilmezler. Dolayısıyla bir böyle mum yakıp ailece bir araya gelip sohbet ettiğiniz bir lezzeti yaşayın. Çok sessiz, çok böyle mütefekkir, tefekkür ettiğiniz bir dönem olacaktır. Birbirinize iyi davranın bu dönem içerisinde. Kötü muamele bağışıklığı düşürüyor. Böyle kızar bağırır çağırırsanız Allah korusun virüse daha açık hale getiriyorsunuz çocuklarınızı, eşlerinizi. Organizma virüse daha açık hale geliyor. Dolayısıyla sonra pişman olabilirsiniz. Sadece ilaçlar değil, vitaminler değil, birbirimize olan iyi muamelemiz de kendimizi daha değerli hissettirdiğimiz için bağışıklığı güçlendiriyor. Onun için buna dikkat edin inşallah. Birbirimize en iyi davrandığımız gerekçemiz ne? Korumak, kollamak. Bundan daha iyi kollayacağımız bir dönem var mı? Hani düştüysen kalk. Kalkmak için iyi bir sebep düşmek. Dolayısıyla bu zor dönemlerde de en azından zaten düşmanlar yeteri kadar kötü muamelede bulunuyor. Bari aynı aile içerisinde A ile bak B ile değil, C ile D ile değil aile üyelerimizin birbirine destek olduğu bir dönem inşallah yaşayalım. Resim çalışması yapın can dostlarım. Yani kara kalem. Ben bir hoca değilim. Bunun fıkhi fetvasını verecek durumda değilim. Ama en azından dini duygularınızla alakalı resim yapamıyorsanız bile tabiatla alakalı resimlerin, doğayla alakalı resimlerin helal çerçevede var olduğunu biliyorum. Ama araştırırsınız bunu. Ben acizane günlük kullandığımız eşyanın, hadi canlı resmi yapmadınız ama günlük kullandığımız eşyanın resimlerini yapabilmenin düşünce alemimizde olaylara vakıf olmakla ilgili, eşyaların bir biraz da ilişkisini bulmakla ilgili, hızlı çözüme ulaşmakla ilgili çok olumlu bir etki yaptığını düşünüyorum. Beyni geliştiren faaliyetler yapın. Beyin fırtınası yapın. Nedir? Ortaya bir konu atın. Bu özel dönemde birbirimizle alakalı nasıl gönül alıcı faaliyetler yapabiliriz? Birbirimize nasıl daha fazla kaynaşabiliriz? Bir ortaya bir soru atın. Ve herkes kendi fikirlerini söylesin. Sıra kendine gelince söylesin. Sonra öbürüne geçsin sıra. Sonra öbürü söylesin. Beyin fırtınasında en önemli unsur ayıp, günah, hata, yanlış yoktur. Yani herkes aklına geleni söyleyebilir. Sonra bunun en iyisini alacaksınız zaten. Dolayısıyla o bir saniyelik ağızdan çıkan bir şey için fırtınayı durdurmaya, şimşekleri çakmaya gerek yok. Bırakın herkes konuşsun. Ama en sonunda aldığınız fikirlerin en iyisini zaten uygulayacaksınız. Aile münazarası yapın. Beyni geliştiren inanılmaz bir faaliyettir. Yani şu anda bakın virüs karşısında bir karantina var. Bir de İngiltere'nin yaptığı sürü yayılması şeyini kabul ediyor. Ben diyor böyle karantinayı alıp korumayacağım. Yayılabildiği kadar yayılsın, bulaşabildiği kadar bulaşsın. Dolayısıyla hangisi daha acaba tesirli olur virüsün önlenmesinde? Ben hiç unutmuyorum. İmam Hatip'teyken Osmanlı İmam Hatip mezunuyum 84. Süt beyaz mıdır, siyah mıdır münazarası yapmıştık. Türkiye'nin kurtulmasıyla alakalı tarım mı, savunma sanayi mi, silahlar mı münazarası yapmıştık. Ben silahları savunuyordum. Polis karakolunun üstünde şu anda kültür merkezi, o zaman tabii bir sinema salonuydu. Sonra oradaki polis arkadaşların gelip münazara başkanı da bendim. Böyle salon çılgınlar gibi alkışlıyor. Biz de kazandık. Gelip beni tebrik ettiklerini, aferin yani tabii ki Türkiye'nin kurtuluşu böyle silahlı olacak falan diye. Yıl 84 beni tebrik ettiklerini gün gibi hatırlıyorum. Dolayısıyla münazara en inanılmadık bir vakayı bile inanılır enstrümanlar sunarak adam 50 kişiyi öldürmüş, mahkemede yargılanıyor, avukatı gelmemiş. Hakim bey demiş lütfen durun, yargılamayı ara verin, avukatımı bekleyin. Beklemişler bir saat, gelmiyor. Tamam demiş, ben hükmü vereceğim. Ya lütfen demiş, ne olursunuz çok merak ediyorum, ne olur bekleyin. Ya demiş 50 kişiyi öldürdün, daha ne yapacaksın yani, gelince ne söyleyecek ki? Hakim bey demiş işte ben de onu merak ediyorum. Yani bir gelsin bakalım ne söyleyecekse. Dolayısıyla siz de aile münazarasında o avukatlık savunmasıyla en olumsuz 50 kişiyi öldüren birinin savunması mı olur yani? Ama bakıyorsunuz avukatlar en olumsuz şeyi bile savunacak bir yöntem bulabiliyorlar. Münazara da bu. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şu anda arabanızdaysanız, şu anda ayaktaysanız bunu asla yapmayın. Ama ailede, aile ortamında, yalnız kaldığınız ailenizle beraber olduğunuz bir ortamda yapabilirsiniz. Beyni geliştiren en önemli faaliyetlerden bir tanesi, aile üyeleri bir tanesinin gözünü bağlıyorlar. Ayağa kalkıyor ve ona belli komutlar veriyorlar. Ortada sandalyeler var, bazı sehpalar var, malzemeler var. Birincisi komutlarla gözü kapalı yön bulma. Komuta uyup mesafeyi ayarlayabilme. Mesela diyor ki 1 metre sağa doğru git. Sağ neresi? Şimdi siz görüyorsunuz tam sağı da o gözü kapalı sağın tam nere olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla hani GPS tracking gibi tam navigasyon, yön bulma. Zihinde ayrı bir zeka, 7 zeka merkezinden çeşidinden bir tanesi bu uzaysal zeka. Dolayısıyla bu zekanın gelişmesini sağlıyor. İkincisi de gözünü açsın önce aile üyelerinden bir tanesi. Sonra etrafına dikkatçe baksın, kapatsın. Tabii bağlayın lütfen gözünü ve o gördüğü yere gitmesini sağlayın. Eğer çarpacaksa falan tutabilirsiniz ama çarpmayacaksa, düşmeyecekse belli hatalar yapmasına izin vererek. Bu da recording yani kaydetme yeteneğini geliştiriyor. 3 saniye evvel görsel bir hafızama bir imajı aldım, bir görüntüyü aldım. Şimdi ona göre kendimi navige edeceğim. Kendimi ona göre ayarlayarak yol bulacağım, rota bulacağım. Bu da özellikle sağ sol arasındaki iletişimin canlanmasını sağlıyor. Ev içi bireysel fitness yapın can dostlarım. İnternette bununla alakalı inanılmaz şeyler var. Çok inanılmaz böyle takipçileri milyonlara varan, formda olan insanlar, hocalar, atletik böyle bir vücuda sahip insanlar var. Sadece bir basit sandalyeyle bile sandalyeye tek elini koyan, iki elini koyan, arkasını alan, amuda kalkan, yan yatan, çamura ne inanılmaz hareketler yapılıyor. İlla bir fizik kültür fizik merkezine, fitness merkezine gitmenize gerek yok. Hani evdeyiz diye. Hani basit, inanın basit bir sandalyeyle bile yapacağınız inanılmaz faaliyetler var. Çok basit bir fitness lastiğiyle bile yapacağınız çok inanılmaz faaliyetler var. Bu dönemi biraz daha kendinizi formda tuttuğunuz. Mesela ben 7 yıldan beri biliyorsunuz yeminliyim izlemiyorum, bakmıyorum ama futbolla bütün alakamı kestim. Ama şunu çok iyi biliyorum. Futbolcular hasta olduklarında dünyada en hızlı iyileşen gruplardan bir tanesidir. Neden? Çünkü çok formdadırlar. performansları çok yüksektir. Beslenmelerine çok dikkat ederler. Kendilerini çok iyi korurlar. Dolayısıyla bir futbolcu menisküs ameliyatı olduğunda, dedemiz ameliyat olduğunda 3 ay, 6 ay ayağa kalkamaz ama o 3. gün, 1. haftanın sonrasında maç oynayacak bir duruma gelebilir. Dolayısıyla hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. İşleyen demir ışıldar. Bunu formda kalmayı ihmal etmeyin. Aile oyunları oynayın. Ev işlerine yardım edin. Ne olur birlikte bir yemek yapın. Yani çocukların bu yemek yapmayı, bazı sevmedikleri yemekleri yaptıklarında yediklerini görüyorum ben. Emekleri var çünkü. Bazı sıra dışı renkler, tatlar, lezzetler deneyin. Farklı formatlarda sunum yetenekleri geliştirin. Ama ortak bir faaliyet olduğunda hani mutfakta çocuklarla beraber yapılan bir yemeğin lezzeti, inanın dışarıdan söylenen bir yemeğin lezzetinden çok çok daha fazla oluyor. Can dostlarım, ne olur evinizi daha tertipli, daha düzenli bir hale getirin. Evinizi bir yardımcı tutup da ona toplatmayın. Siz toplayın, sorumluluk verin. Harvard'ın son yaptığı araştırma 12 ay, hatta 9-12 ay arasında bile bazı belli sorumluluklar, işte emziğini alıp yan tarafa koyma gibi, emziği yere düştüyse onu alıp anneye verme gibi, emeklediği bir durumda bile emziği alıp öbür tarafa getirme gibi, hele yürüyorsa 1-2 yaş sonrasında çok daha farklı, hafif zorlansalar bile belli sorumluluklar verilen çocukların ileriki hayatta çok daha başarılı oldukları görülmüş. Dolayısıyla annenin böyle zorlandığı, babanın çok yorulduğu, çocukların çok rahat ettiği, dört köşe serildiği bir ev değil, belli sorumluluklar verilerek bu dönemde hadi bakalım hepimiz yorgunuz, hepimiz canımız sıkkın, hepimiz üzgünüz, hepimiz bir desteğe ihtiyacımız var, birbirimize destek olalım gibi bir şey olabilir. Nostaljik oyunlar tavsiye ederim size. Ben bazen şirketlerde yaparım. Yüksek yüksek böyle rakımlı tepelerde iş adamları dostlarım misketleri veririm böyle. Halının üstünde o 5 yıldız otellerde yerde inanılmaz bir misket oynarlar. Hocam 40 yıl 50 yıl oldu oynamayalı diye, çok da hoş bir şeydir. Sessiz sinema oynayabilirsiniz. Yani burada birlikte, sır bu, birlikte ve etkinlik, faaliyet. Osmanlı buna meşguliyet terapisi demiş. Birlikte yaptığımız bu faaliyetler bizi aksayan, rahatsızlık duyan, tökezleyen veya sistematik olarak bağışıklık sistemi düştüyse onu onaran bir faaliyet haline gelecektir. Evde bozulan ya da aksayan bir şeyi mutlaka tamir etmeyi öğrenin. Muhammed İkbal yavruma yıllarca söyledim. Ben babamdan çok iyi öğrenmişimdir bunu. Bizim eve usta gelmez can dostlarım. Molla Şükrü'nü de buradan kulaklarını çınlatalım. Minnetle analım kendisini. Dinliyordur şu anda. Yani evde her şeyi babam tamir ederdi. Biz de yanında işte tornavideyi ver, İngiliz anahtarını ver, penseyi ver, yan keskiyi ver, yıldız tornavideyi ver, neyse. Onları yapardık. Öğrendik oradan. Dolayısıyla evde usta gelmez yani. Mortanya'ya gitti 2 yıl. Derdim ki İkbal'e, İkbal'cığım yavrum gel yanımda dur, bak ben muhtaç değilim, yardımına muhtaç değilim, bunu senin için istiyorum, senin bunu öğrenmeye ihtiyacın var, yarın bir gün ev kuracaksın. Anlamadı kerata. 2000 doğumlu, duanıza muhtaç. Şu anda da evlendi, Antep'e yerleşti. Gaziantep Üniversitesi 1. sınıfta. Dua buyurun bütün yavrularımıza. Maşallah diyerek Allah hepimizin evlatlarının dünya ahiretlerini mamur eylesin. Mauritanya'dan arıyor beni. Babacığım diyor. Ellerini ayaklarını öperim. Ne kadar haklıymışsın diyor. Şimdi diyor mesela musluk bozuldu diyor. Ne yapacağım bilemiyorum diyor. Elektrik diyor gitti. Ne yapacağım bilemiyorum. Ya dedim işte o zaman anlasaydım babanın ne dediğini. Dolayısıyla evde bozulan bir şeyin tamiriyle alakalı internette inanılmaz videolar var. Kendinizi tehlikeye atmadan. Elektrikse pek fazla girmeyin ama işte suysa, böyle basit şeylerse, masa sandalye tamiri gibi yapılacağınız inanılmaz videolarla yol gösteren şeyler var. Resim çizmesini öğrenin ama çizim becerinizi geliştirmekle alakalı şöyle bir şey tavsiye edeyim. Etrafınızda var olan 10 farklı malzemeyi, materyali farklı açılardan çizmeye başlayın. Demin sadece resim çizin demiştim. Bu da boyut becerinizi, 3 boyutlu düşünce becerinizi, yani bir sandalyeyi biz hep ev, mesela klasik Türk evi çizeriz değil mi? Çocukluğumuzdan beri bellidir. Yüzü bize bakar. Pencereleri, kapıları açıktır. Yanda bir elma ağacı vardır. Önden bir akarsu akar. Hiç o evin arka pozisyondan çizildiğini ben hiç görmedim mesela. Farklı pozisyonlardan, boyutlardan çizminizi geliştirin. Evde fasulye, mısır, ayçiçek, domates, salatalık, pamuk gibi şeyler yetiştirin. Bu dönem içerisinde 2-3 haftada büyüyecek şeylerdir. Çok keyiflidir. Onun büyümesine şahit olmak. El becerilerinizi geliştirin. Özellikle kesme, yapıştırma, onarma, el kol koordinasyonu, elle yapılan böyle craft hobi malzemeleriyle ilgili kendi yap videoları internette yeteri kadar var. En azından bir tanesini bunlardan yapan bir hale gelin. Evi daha değerli, toplu, düzenli hale getirin. Fazlalıklardan kurtulun. Sade, temiz ve daha hijyenik bir hale gelmiş olur. Atıklardan ev eşyaları yapmayı öğrenin. İnanılmaz. Ben mesela ilk yaptığım 80'li yıllarda kutu kolalar çok şeydi, böyle lükstü yani. Yani belki ben bir yıl içerisinde bir kere içmişimdir öyle bir gazozu ya da kolayı. Penseyle o üst tarafı elimi de kesmiştim, hiç unutmuyorum. O benim 2 yıl falan kalem kutum oldu. Yani alıp hemen buruşturup atıyoruz ama inanılmaz şeyler yapılabilir. Dolayısıyla atık malzemelerden bir şeyler yapmayı öğrenin. Bir kişisel beceri geliştirin. Yani bu döneme has, sizinle alakalı, sizi böyle motive eden önemli bir şey olsun bu. Uyduruk kaydırık bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'den belli ezberler yapabilirsiniz. Çocuklarınıza illa yaz dönemini beklemeye gerek yok. Namaz surelerini öğretebilirsiniz. Evde kaldığımız her güne bir hadis-i şerif öğrenebilirsiniz. Evde kaldığımız her gün için Kur'an-ı Kerim'de geçen bir peygamber duasını ezberleyebilir ve o duayı dualarınıza katabilirsiniz. İnsanlara yardım edebileceğiniz farklı yollar, yöntemler bulabilirsiniz. Ve en önemlisi, bir düşünce koçunuz olarak söylüyorum aziz dostlarım, tefekkür edebilirsiniz. Bir saatlik saf, net, odaklanarak tefekkür etmenin 70 yıllık ibadetten daha evla olduğu bir dinin müntesipleriyiz. Aziz dostlarım, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere her türlü kazadan, beladan bertaraf olduğunuz, emin olduğunuz, sağlık, sıhhat, afiyet dolu bir gelecek diliyorum. İnşallah bu dönemde çok rahat ve kolay bir şekilde atlatılacak. Yine güzel günlerde, güzel faaliyetlerde, dünyanın ıslahı için, imarı için, inşası için gönül alan güzel faaliyetler yapmamız nasip olacak. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.